Hayatın Sesi. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Radyo 1'de Hayatın Sesi programımız başladı. Yeni bir haftaya daha başlıyoruz bugünle birlikte ve hayatın güzel seslerini, hayatı güzel yaşayabilmek için yapılması gerekenlerin altını çizeceğimiz sesleri paylaşacağız sevgili dinleyiciler. Bugün programımızda ilk olarak Türk Nöroloji Derneği Başkanı, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çalıştay Başkanı Profesör Doktor Sayın Şeref Nur Öztürk ile konuşacağız. Bugünkü özellikle ele alacağımız konu nörolojik bilimler araştırma öncelikleri çalıştayında da ele alınan 22 Temmuz Dünya Beyin Günü dolayısıyla beyin üzerinde farkındalık yaratmak ve nasıl sağlıklı olabileceğinin ayrıntılarını konuşmak. Sayın Öztürk'le biz de programımızda bu bilgilere yer vereceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesi TRT Radyo 1'de dinlemekte olduğunuz programımız. Türk Nöroloji Derneği Başkanı, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinden Profesör Doktor Sayın Şeref Nur Öztürk, aynı zamanda bu yıl yapılan Nörolojik Bilimler Araştırma Öncelikleri Çalıştayı'nın başkanlığını da yürüten Sayın Öztürk telefon hattında. Merhabalar efendim.
Merhabalar, teşekkür ediyorum öncelikle bize bu imkanı tanıdığınız için.
Biz çok teşekkür ederiz Sayın Öztürk. Şimdi beyin sağlığı için temiz hava temalı bilimsel bir kongre yapıldı ve aslında bu çalıştay bütün dünyada belki de nörolojik bilimler araştırmaları içinde en çok dikkat çeken konu başlıklarından biri beyinle alakalı. Özellikle bu sene temiz hava temasının sebebi nedir efendim? Temiz hava beyin bağlantısı nasıl kuruldu?
Evet, şimdi bizim her zaman yaptığımız açıklamalarda nörolojik hastalıkların sıklığının bütün dünyada giderek arttığını vurguluyoruz. Bunun yaşla artması söz konusu, risk faktörlerinin artması söz konusu ve bizler tabii hekimler olarak nasıl önleyebiliriz? Tedavi etmekten daha kolaydır her zaman önlemek. Bunların sebepleri nelerdir? Hangi risk faktörlerini değiştirebiliriz? Hangileri değiştirilemezdir? Bunları da tabii ki bütün dünya hekimleri olarak inceliyoruz. Beyin damar hastalıkları, beyindeki diğer dejeneratif hastalıklar, Alzheimer hastalığı gibi, Parkinson hastalığı gibi bu hastalıkların yaşla birlikte arttığını biliyoruz ama bazı bölgelerde özellikle artış gösterdiği de biliniyor ve bazı koşullarda artış hızının arttığını biliyoruz. Son yıllarda yapılmış büyük çalışmalar var, epidemiyolojik çalışmalar. Tabii epidemiyolojik çalışmalar hastalık hızlarını takip etmekte en önemli verilerimiz. Yani hangi yaş grupları risk altında, hangi hastalıklar daha fazla artıyor, bu hastalıkların artmasına neden olan yanında birlikte bulunan faktörler nelerdir? Bunların incelenmesi son derece önemli ki biz hem sağlık politikacılarını yönlendirebilelim, yasa yapıcılarını yönlendirebilelim, hem de toplumumuzu nörolojik hastalıklardan koruyalım. Beyin sağlığı elbette ki en önemli sağlık alanlarından biri. Beyin sağlığı etkilendiği zaman toplumun pek çok yapısı etkileniyor, iş gücü etkileniyor, aile bütünüyle etkileniyor. Ciddi bir hem maddi yükü var, hem manevi yükü var, sağlık yükü var. O yüzden de neler yapabiliriz diye bakıyoruz.
Evet, aslında şimdi genel sağlık açısından beyin sağlığı olmadan olmuyor. Genel vücut sağlığı anlamında da öyle.
Evet.
Çok komplike bir organ çünkü.
Evet, çok doğru.
Dolayısıyla burada şimdi beyin sağlığı ve nörolojik hastalıklara yönelik yeterli düzeyde bir farkındalık da yok herhalde ki bunun üzerine dikkat çekiyorsunuz değil mi?
Evet. Yıllardır bunun için çalışıyoruz. Neden farkındalık eksik? Çünkü sizin başınıza bir nörolojik hastalık geldiği zaman artık sesinizi duyuramıyorsunuz zaten. İletişim kapasiteniz kayboluyor. Hareket kabiliyetiniz kayboluyor. Ve bu durum ailenizi, yakınlarınızı o kadar meşgul ediyor ki kimse sizin derdinizi gündeme getirecek enerjiyi bile bulamıyor.
Evet.
O yüzden de hani bir kalp krizi buradan farklı. Mesela bizim hastalıklardan bir kişi kalp krizi geçirdiği zaman milletvekili ise devam edebiliyor işine, düzeldikten sonra işte öğretmense devam ediyor, doktorsa devam ediyor, ticaretle uğraşıyorsa, ne iş yapıyorsa devam ediyor. Ama bir hastanın başına bir beyin damar hastalığı ile ilgili bir olay geldiği zaman ve bu ciddi bir olaysa ki şöyledir bizim alanımızda, hani üçte birin kaybedilme riski vardır tamamen. Üçte biri belirli değişen ölçülerde fonksiyon kayıplarıyla hayata devam eder. Üçte biri de hastalarımızın defeksiz düzelir. Şimdi biz bu oranı değiştirmeye, bu oranı önlemeye çalışıyoruz. Yani bu hastalarımızın biz sesi olmaya çalışıyoruz. Evet. İşin esası. O yüzden oldukça fazla basınla temaslarımız oluyor. Hatta politikacılarımızla temaslarımız oluyor. Mecliste bile gittik, biz toplantı yaptık, bu konuları gündeme getirdik. İşbirliği son derece önemli ve biz size de teşekkür ediyoruz. Hem basın hem ciddi bir yayın organı olarak bizim aracılığımızla bu alanın sıkıntılarının duyurulması, önlenmesi ve yeni önlemler, politikalar oluşturulması önemli. Şimdi hava kirliliği buraya nasıl girdi? Son yıllarda yapılan çok ciddi çalışmalar var. Neredeyse 80 ülkenin raporlarından oluşturulmuş risk faktör analizleri gösterdi ki aslında bu biraz da sürprizdi. Hava kirliliği, havadaki partikül madde dediğimiz hem toz zerreciklerinden oluşan kirlilikler, hem organik kirlenme, hem gaz kirlenmesi ciddi anlamda beyin hastalıklarına neden oluyor. Hani akciğer hastalığına neden olduğu biliniyordu zaten. Kalp hastalıklarını artırdığı biliniyor, damar hastalıklarını, ama beyin damar hastalıklarının özellikle etkilendiği. Yani şöyle ki, inmelerin, hani ani beyin damar tıkanıklıklarının %30'unun nedeni hava kirliliği olarak ortaya koyuyor.
O zaman bir tür beyin hücrelerinin ölümünü mü hızlandırıyor?
Hayır, şöyle, beyin o ayrı, onu da yapıyor. Yani hı hı. Alzheimer'de onu yapıyor, dejeneratif hastalıklar dediğimiz, Parkinson'da bunu yapıyor. Hücreler etrafına, hatta hücre içine yerleşiyor ve zaman içinde bu hücrelerin fonksiyonunu kaybetmesine neden oluyor. Ama aynı zamanda ne oluyor? Damar iç cidarını bozuyor, kan dolaşımını bozuyor. Kan dolaşımı içindeki bazı kan fıtığı engelleyici maddelerin işlevlerini düzgün yapmasına engel oluyor. Bu durum daha kolaylıkla damarların tıkanmasına neden oluyor. Ve damar, beyin damar tıkanıklığı da biliyorsunuz ki en şiddetli biçimiyle karşımıza inme olarak çıkıyor. Yaşlanmayı bile hızlandırdığı ortaya konmuş durumda hava kirliliği. Yani bizler de elbette Teknoloji Derneği olarak önleyebileceklerimizi, değiştirebileceklerimizi değiştirmemiz gerekir diyerek en azından bu bilgileri, bu farkındalığı ortaya koymaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Dünya Beyin Günü, yani bu o kadar önemli bir problem olarak artık dünyanın karşısına çıktı ki Dünya Nöroloji Federasyonu her yıl 22 Temmuz'da Dünya Beyin Günü aktiviteleri sürdürür. Beyin sağlığı konusunda farkındalıklar oluşturmak için. Bu senenin teması sağlıklı beyin için temiz hava.
Şimdi yani bu kadar önemli. Şimdi bu kadar önemli olan mesele de hava kirliliğinin beyin üzerine etkileri. Demek ki solunum yoluyla alınan toksik maddeler var ve beyine evet. ulaşıp buraya zarar evet. veriyor, evet. bir hasar oluşturuyor. Evet. Bu artık net, ama bu yani. Hasarın oranı, nasıl önleneceği, nasıl giderileceği. Hı-hı. Şimdi tabii insan eliyle yaratılan hava kirliliğinin bulunmuş olduğu ortamlardan kaçmak söz konusu değil. Ama biz o zaman peki fark ettik, korkularımız da arttı. Ne yap? Yapacağız? Temiz havayı nerede, nasıl bulacağız?
Evet, bunun için bireysel farkındalık önemli. Sadece bir konuyu da belirtmeliyim. Akciğerden sadece solunum yoluyla değil, yediklerimiz, içtiklerimizle de hava kirliliği sistemimize giriyor.
Evet.
Yani hatta bazı çalışmalar ortaya koydu ki bağırsak floramız, yani normalde bağırsak içinde yaşayan normal bir mikroorganizma şeyimiz vardır, havuzumuz. O bile değişiyor. O bile etkileniyor. Yani artık bağırsak beyin arasındaki ilişki, bağırsak bütün sistemler arasındaki ilişki ise son derece belirgin bir şekilde ortaya konmuş durumda. Yani sadece soluduğumuz hava olarak düşünmeyin. Kullandığımız materyal, dokunduğumuz obje, dediğimiz obje, bütün bunlar sonuçta beyin sağlığına kadar, beyin sağlığını bozmaya kadar ulaşıyor. Peki bizler neler yapmalıyız? Önce bireysel tabii. En yakınımızda nedir? Sigara da hava kirliliği nedenlerinden biri. Kirlilik nedenlerinden biri.
Evet.
Yani sigara kullanımını azaltmak, ikinci el sigara kullanımı dediğimiz, sigara kullanılan ortamlarda bulunmamak ve uyarmak, yasal prosedürlere uyulmasını sağlamak, enerji kaynakları olarak kullandığımız alanda olabildiğince temiz enerjileri tercih etmek. Mesela binalar yıkılıyor, inşaatlar var. İnşaat alanlarında bu yıkılan binaların ciddi şekilde asbest artışına neden olduğu gösterilmiş ve bunlar çok dejeneratif etkilere neden olan maddeler. Bu ortamlarda bulunmamak, usule uygun yapılmıyorsa bu gerekli makamlara bunu bildirmek, usulüne uygun en az çevreyi kirletecek şekilde bu girişimlerin yapılmasını sağlamak, yeşil doğayı desteklemek, olabildiğince doğal gıdayı desteklemek, fosil yakıtlardan olabildiğince uzak kalmaya çalışmak, yapılarımızı bu şekilde oluşturmak, trafik önlemleri almak. Yani her gün bir kişi bir arabayla gitmek yerine belki gruplar oluşturmak ve belki metro sistemlerini desteklemesi için belediyelerimize önerilerde bulmak, onları desteklemek, hatta bazen belki zorlamak vatandaş olarak. Çünkü sonuçta toplumun beyin sağlığı toplumun gücüyle orantılı. Eğer güçlü bir toplum olarak kalmak istiyorsak gençlerimizin
sağlıklı beyinler
da gelişme geriliğine neden oluyor. Yani daha çocuklarımız doğmadan bu etkilere maruz kalıyor. Sağlıklı
evet.
bir nesil, sağlıklı bir ülke olmak için bu faktörlere dikkat etmek zorundayız. Bunlar artık bilimsel kanıtlanmış ve burada görev hem bireyler olarak bize hem de elbette ki yöneticilerimize düşüyor.
Sayın Öztürk, şimdi bütün bu söyledikleriniz aslında bir de dünyanın bir döngüsü içinde geldiğimiz noktada, biz bunu çok sık konuştuk programlarımızda, dünya SOS veriyor. Çünkü İsveç gibi bir ülkede bile orman yangınları var.
Evet.
Küresel iklim değişiklikleri söz konusu ve bu değişiklikler yeşilin çok azaldığı, yağmur ormanlarının ciğerine kadar artık insanlığın müdahalede bulunduğu ve gerçekte buzulların gün geçtikçe daha çok eridiği, dünya dengesinin alt üst olduğu bir çağda yaşıyoruz.
Doktor.
Bütün bunlar bu kadar almış başını gidiyor iken, beyin hastalıkları günümüzde uzayan ömürlerle daha da kendini gösteriyor iken,
evet, evet,
ve tam da sohbetimizin başında söylediğiniz beyin hastalıklarının ekonomik yükünün çok çok ağır olduğuna dair emareler ve araştırmalar da var iken, şimdi bütün bunlar kısa dönemde çok da belki dikkati çekmiyor olabilir ama durum galiba çok ciddiye alınması gerekecek kadar önem taşıyor, değil mi?
Kesinlikle.
Bunun farkında mı peki dünya bütünüyle sistemin?
Dünya evet, farkındalığı artırmaya çalışıyor. Farkındalıklar bilgi düzeylerinin tabii ki artmasıyla mümkün. Bu konuda yapılan çalışmalar artıyor. Bu konuda networkler, artık ülkeler... Hani ben de hava kirliliği artmış durumda bu etkiyi yapıyor ama bu bana özgü, hani belki de benim genetik yapımdan mıdır? Birkaç ülke bir araya gelelim. Belki dünyanın değişik bölgelerinden çalışma networkleri yapılıyor ve gerçekten veriler birbirine uygun mu? Bunlar doğrulanmaya çalışıyor. Yani artık büyük verilere ihtiyacı
evet.
var. Hani 3-5 hastayla yapılan veriler değil ve dünya bunun farkında. Ve Avrupa Birliği projelerinde bunlar destekleniyor, gündemde olan hava kirliliği. Örneğin artık aksiyon planlarının içinde, örneğin Avrupa stroke önleme, 2030 yılına kadar oluşan strokları inmeleri önleme aksiyon grubu ki Avrupa Birliği tarafından desteklenmekte, içinde hava kirliliği de bunu artırmakta. O halde hava kirliliğini azaltacak önlemlerin yerine getirilmesi hedefini de koyuyor.
Evet.
Ve bu hedefler tabii ki kimle paylaşılıyor? Bütün Avrupa Birliği ülkeleri, hatta Avrupa Parlamentosu ile paylaşılıyor.
Hı hı.
Ve topyekün, hani herkes bu konuya bilgiler ışığında destek vermesi gerçekten çocuklarımız için çok sağlıksız ortamlar oluşabilecek, doğabilecek ve bizler hani sağlıklı yaşlılar olabilecek miyiz?
Evet.
Bunlar riske giriyor ne yazık ki.
Çok haklısınız.
Bizler de işte geçmişte yapmış olduğumuz, söz ettiğiniz nörolojik bilimlerde araştırma öncelikleri çalıştığında Türk Nöroloji Derneği olarak bunu gerçekleştirdik. Evet, gündelik hani hizmetlerimizi sürdürüyoruz, çalışmalarımızı, küçük küçük çalışmalarımızı sürdürüyoruz, büyük gruplarla bağlantılarımız oluyor ama biz Türk Nöroloji Derneği olarak, ülke olarak ve dünyaya da katkı olarak neler yapabiliriz? Hangi alanlar öncelik taşımakta? Bunlar için tamamen konu bundan ibaret olan büyük bir çalıştay gerçekleştirdik. Burada TÜSEP Başkanı, YÖK yetkilileri, bakanlıktan yetkililerimizi de davet etmiştik. Ve uluslararası katılımlar da vardı. Ve anlaşıldı ki biz önce elimizde ne var bunları öğrenmek zorundayız. Yani epidemiyoloji çalışmalarımızı güçlendirmeliyiz. Yani bizim şu an mevcut durumumuz, gerçeğimiz nedir? Neden ne kadar etkileniyoruz? Hangi hastalıklarımız daha fazla, bunların çalışmaları için hızlandırmak zorundayız? Belli bölgeleri alıp yıllardır takip etmemiz gerekiyor. Bu bölgede neler oluyor? İnsanlar nasıl yaşlanıyor? Hangi hastalıklara maruz kalıyor ki kohort çalışmalar son derece önemli. Ve bunun içinde hem Avrupa Birliği projeleri, destek projeleri var. Hem ülkemizde de TÜSEP yeni bir yapılanmaya girdi. Oradan da proje destekleri olacağını umuyoruz. Ve biz bilim adamlarımızı, araştırmacılarımızı öncelikle dejeneratif hastalıklar, inme, serebrovasküler hastalıklar, Alzheimer var bunun içinde, dejeneratif hastalık dediğimiz Parkinson var, işte epilepsiler var, bazı türleri, multisikleroz, yani bütün bunların giderek sıklaştığını görüyoruz. Bir şeylere maruz kalıyoruz. Bunlar nedir? Ne yapabiliriz? Halkımızı, hastalarımızı nasıl koruyabiliriz? Ve dünyaya da gerçekten verilerimizi sağlam, güvenilir ve paylaşılabilir verilerimizi nasıl sunabiliriz? Bunlar son derece önemli bizim önceliklerimiz içinde. Ve biz özellikle de genç bilim adamlarımızı bu çalıştaylarımıza davet ediyoruz ki geleceğe yönelik uzun vadeli yatırım
çalışmalar yapılalım.
Onlar elbette, onlar bu işin içine girsinler. Biz destekleyelim. Gerekli destek bağlantılarını sağlayalım. Bu şekilde bilim alanına ve
insanlığa katkı sunalım.
Hizmet alanına, yani bilim alanına yapacağınız her çalışmanın yani hedefi nedir? Daha iyi korumak hastalığını, daha iyi tedavi edebilmek.
Peki efendim.
Sonuçta gelinen nokta budur.
Umarız özellikle korkulan noktaya gitmeden önlem alınması sağlanır. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Öztürk bu çalışmalar için ve dikkatimizi çektiğiniz için. İyi çalışmalar diliyoruz efendim.
Ben teşekkür ediyorum bu imkanı verdiğiniz için. Dilerim her şey çok daha iyiye gidecektir. Farkındalıklar artacaktır. Çok teşekkür ederim.
Görüşmek üzere. Hoşça kalın.